Ayrım 7. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 73. 3. kısım. Tavanında Amerikan bayrağı olan siyah Chrysler 5. George Oteli'nin avlusundan çıkarken kapıdaki Alman nöbetçiler selam durdular. Thomas Leven ya da William S. Murphy elini şapkasının kenarına götürerek karşılık verdi. Kapıdan çıkar çıkmaz yüzünün ifadesi birden değişti. Arkada oturmakta olan Albay Simeon'u iyice aşladı. Albay ne karşı koydu ne de tek kelime söyledi. Yakalandıklarından hemen hemen 46 saat sonra kendilerini tekrar Bordo'ya giden yolun üzerinde buldular. Thomas sordu. Kime verilecek bu çanta? Binbaşı Döbras'a. Kim Binbaşı Döbras? Gizli servisin ikinci adamı. Bu belgeleri İngiltere'ye yahut Afrika'ya götürecek. Ya peki sonra ne olacak? Gizli örgütler olmasa dünya çok daha rahat bir yer olurdu herhalde. Thomas düşünmeyi bırakıp tekrar sordu. Binbaşı şu sıra Toulouse'da mı? Şu sıra nerede olduğunu bilmiyorum. Ne zaman ve ne gibi şartlar altında geleceğini de bilmiyorum. Bana Toulouse'daki posta kutusuna bakmam için emir verildi, o kadar. Posta kutusu ne demek? Mimi ilk defa konuşuyordu. Haber taşıyan kimselere bu adı veririz. Anlıyorum. Son derece güvenilir bir adam. Adı Gerard Perrier. Garaj işletiyor. Yollar askeri birlikler ve bir yerden bir yere göç etmeye çalışan halkla o kadar doluydu ki Toulouse'un yakınlarına ancak 3 günde varabildiler. General von Felsenek'in verdiği izin belgesi mucizeler yaratıyordu. Zaman zaman yollarda barikat kurmuş Alman birlikleri Thomas ve yanındakilere son derece kibar davranıyorlar, ellerinden geldiğince yardım ediyorlardı. Yolun sonlarına doğru yakıtı bittiğinde Thomas yine Alman ordusuna başvurdu. Tours yakınlarında bir Alman yüzbaşısından 5 bidon benzin aldılar. Toulouse'a varmadan hemen önce Thomas arabayı yolun kenarına çekip bazı değişiklikler yaptı. Diplomatik plakalarla her iki Amerikan bayrağını da çıkardı. Bunları daha sonra kullanabilmek ümidiyle bagaja koyduktan sonra Fransız plakaları taktı arabaya. Bundan sonra benim adım Jean Leblanc, Murphy değil. Nancy yakınlarındaki casus okulunda hocası Jüpiter tarafından verilen pasaport bu ada çıkarılmıştı. Toulouse 250 bin nüfuslu bir şehirdi barış sırasında. Şimdi 1 milyondan fazla insan vardı şehirde. Saint-Sernin ve Change caddeleri arasındaki meydancıkta asırlık ağaçların altında açık havada yatıp kalkıyordu bu insanların çoğu. Fransa'nın çeşitli bölgelerine ve Avrupa'nın hemen her ülkesine ait plakalar taşıyan arabalar gördü Thomas. Paris Belediyesi'ne bağlı bir otobüsün üzerinde Arc de Triomphe yani zafer anıtı yazıyordu. Kenarda duran yük kamyonlarından birinde ise kocaman harflerle şunlar yazılıydı. Alois Schildhammer ve oğulları, maden suyu ve soda imalatı, Viyana 19, Krottenbach Caddesi 32. Albay bağlantı kurması gereken ajanı aramaya gittiğinde Thomas'la Mimi'de kalacak bir yer bulmaya çalışıyorlardı. Otelleri, pansiyonları, yabancılar için yapılan misafirhaneleri dolaştılar. Gidilebilecek her yere gittiler. Bütün Toulouse'da bir tek oda bile yoktu. Otellerde, yemek salonlarında, hollerde, barda ve banyolarda aileler yatıyor, odalara normalin 3 katı adam yerleştiriliyordu. Saatler süren bir aramadan sonra Mimi ve Thomas ayakları ağırdan tutmaz bir halde Chrysler'i park ettikleri yere geldiler. Albay arabanın kenarına ilişmiş oturuyordu. Siyah çanta kolunun altındaydı hala. Yüzünde ise üzgün bir ifade vardı. ''Ne haber, garajı bulabildin mi?'' ''Evet.'' Simeon yorgun bir sesle cevap verdi. ''Ama Monsieur Perrier'i bulamadım, ölmüş. Tek akrabası da üvey kardeşi Jean Perrier. Bergere Caddesi'nde 16 numarada oturuyormuş.'' ''Haydi atlayın, arabaya doğru gidelim. Belki binbaşı Debre ona bir adres bırakmıştır.'' Berger Caddesi şehrin eski kesimindeydi. 18. yüzyıldan beri değişmemiş şirin evler, dar parke taşlarıyla döşenmiş sokaklarla doluydu bu kesim. Her yandan çocukların çığlıkları, soluna kadar açılan radyoların sesleri geliyordu. Evlerin pencerelerine ise renk renk çamaşırlar asılmıştı. Berger Caddesi küçük lokantalar, küçük barlar ve şarapçılarla doluydu. Ortalıkta bir sürü güzel kız dolaşıyordu. Fazlaca boyalı ve oldukça tahrik edici giyinmişlerdi. Bir şey bekler gibi oradan oraya dolaşıyorlardı. 16 numara altında küçük bir lokantası olan bir oteldi. Girişteki tabelanın üzerinde bir kadın resmi ve Jean'ın yeri yazısı vardı. Hemen girişteki küçük karanlık bir odada saçları bol briyantinli bir adam oturuyordu. Dar bir merdivenle çıkılıyordu üst kata. Saçları briyantinli adam madamın hemen geleceğini söyledi. Madam gelinceye kadar da salonda dinlenmelerini rica etti. Şamdanlar, garip perdeler, bütün bir duvarı kaplayan kocaman aynası ile ilginç bir görünüşü vardı bu salonun. Parfüm, pudra ve sigara dumanı kokusu vardı havada. Mimi beğenmediğini belirten bir şekilde havayı kokladı bir kere daha. ''Vay canına, şeye benziyor burası.'' ''Hımm.'' Thomas mırıldanmakla yetindi. Albay ayaklanır gibi oldu. ''Hadi hemen buradan gidelim.'' Tam o sırada 35 yaşlarında gösteren güzel bir kadın girdi odaya. Saman rengi saçları kısa kesilmişti. Makyajı da hafif ve düzgündü. Hayatı sadece anlamakla kalmayıp aynı zamanda ondan zevk de alan enerjik bir kadın havası vardı. Vücudu Thomas Leven'in dikkatini çekti hemen. Genizden gelen bir sesle konuşuyordu.
''Hoş geldiniz. Hem de 3 kişi ha. Ben Jean Perrier'im. Sizi küçük kız arkadaşlarımdan bazılarıyla tanıştırayım.''
Ellerini çırptı. Kırmızı ipek perdenin arkasında bir kapı açıldı. 3 kız girdi içeri. Biri kara deriliydi. 3'ü de çıplak, 3'ü de çok güzeldi. Gülümseyerek ayna kaplı duvarın önüne gittiler ve dizildiler. Güzel kadın 3 yabancıya döndü.
''Müsaadenizle sizleri tanıştırayım. Soldan Sonia, Bebe, Janet.''
Albay alçak sesle araya girdi.
''Madam?''
''Janet Zanzibar'dan geliyor. Şahane bir...'' Albay sesini biraz daha yükselterek ''Madam?''
''Monsieur?''
''Bir yanlışlık oldu. Sizinle yalnız görüşmek istiyorduk madam.'' Albay kalktı. Jean Perrier'e yaklaştı ve sesini alçaltarak sordu.
''Karınca çekirgeye ne dedi?''
Jean Perrier gözlerini kıstı. Sesini alçaltarak cevap verdi.
''Dans et, dans et. Kışın aç kalacaksın.''
Ellerini çırptı, kızlara döndü. ''Siz çıkabilirsiniz.'' Kızlar gülüşerek odayı terk ettiler.
''Özür dilerim, hiç tahmin etmemiştim.''
Jean bunları söylerken gülüyor, bir yandan da Thomas'ı süzüyordu. Genç adamdan çok hoşlanmıştı. Mimi bunu hissedince kaşlarını çattı. Jean devam etti.
''Ölümünden sadece 2 gün önce ağabeyim aranızdaki paralonun ne olduğunu söyledi bana.''
Simeon'a döndü.
''Demek çantayı getireceği söylenen bey sizsiniz. Çantayı benden alacak beyden hiç haber yok henüz.''
''O halde onu beklemem gerekecek. Bir süre gecikebilir. Çok tehlikeli bir durumda olduğunu biliyorum.'' Thomas, dönerse daha da karışacak işler diye düşündü. Ne pahasına olursa olsun çantayı herkesten uzak tutacaktı. Şimdilik Simeon'daydı çanta ama bu uzun sürmeyecekti. ''İşlerin kötüye gitmesine, daha fazla kan dökülmesine engel olacağım. Beni baştan rahat bıraksalardı. Ama şimdi çok geç. Artık ben de kapıldım bu çarka.'' ''Bir tek farkım var onlardan. Kendi bildiğim gibi yürüteceğim bu işi.'' Jean'a döndü. ''Madam, bildiğiniz gibi Toulouse tıka basa dolu. Bize 2 oda verebilir misiniz?''
Mimi elinde olmadan küçük bir çığlık attı. ''Burada mı?''
''Tek şansımız bu şekerim.'' Thomas Jean'a gülümsedi. ''Lütfen madam.''
''Odaları saat hesabıyla kiraladım bugüne kadar ama.''
''Madam, yüreğinizde bir parça olsun yurtseverlik duygusu varsa ona sesleniyorum.'' Jean'ın gözleri hafif dalgalandı.
''Ne yakışıklı bir kiracı.'' diye mırıldandı. Sonra sesini yükseltti. ''Peki o halde.''
4. Kısım. Binbaşı Debra bir türlü gelmiyordu. Bir hafta geçti, bir hafta daha. Debra ortalarda yoktu. Hiç gelmese çok daha iyi olur diye düşündü Thomas. Ya da o sıra kullandığı adla Jean Leblanc. Yavaş yavaş Jean'ın yerine alıştı Thomas. Fırsat buldukça aslan yelesi rengindeki saçlarıyla gerçekten çok güzel bir kadın olan ev sahibesinin yanına gidiyordu.
''Aşçım kaçtı Jean.''
Otele yerleşmelerinin 2. günü bu yakışıklı genç adama adıyla hitap etmeye başlamıştı Madame Perrier.
''Yiyecek sıkıntısı da başka bir dert. Şu aşağıdaki lokantayı işletebilseydim.''
Jean, Thomas da ev sahibesini adıyla çağırıyordu. ''İkimiz için de kârlı bir teklifim var sana. Yiyeceği sağlayıp yemekleri ben hazırlayacağım. Kârı yarı yarıya paylaşırız, ne dersin?''
''Hep bu kadar çabuk mu karar verirsin?
Seni rahatsız mı ediyor bu davranışım?''
''Hayır Jean, tam tersine. Senin gizli kalmış yönlerini daha iyi tanıyabilmek için can atıyorum.''
Thomas, Jean'ın lokantasını yeniden işler hale getirmeye çalışırken, Simeon da mesleğiyle ilgili çalışmalar yapmaktan geri kalmıyordu. 2 gün ortadan kayboldu. Döndüğünde Thomas ve Mimi'yi bir kenara çekti.
Garajdaki ustaların ağzından laf almak mümkün değil. Garajda biraz dolaşıp sağa solu kontrol ettim. Bir sürü çizgiler, işaretler. Öyle görünüyor ki ihtiyar Perry'e kuytu bir köşeye benzin stok etmiş.
Yok canım, nereye?
Buradan 30 mil kadar ötede. Villefranche de l'Agrar yakınlarında bir ormana. En az 100 bidon var. Hepsi de toprağa gömülü. Şimdi oradan geliyorum.
Mimi yerinden fırlayıp Simeon'u sevinçle öptü. Çok uzun süren bir öpüştü bu. Jean'la ilgilendiğim için öç alıyor diye düşündü Thomas.
Tebrikler albay.
Aziz dostum, sonunda ben de olumlu bir iş yapabilmeyi başardım.
Keşke bütün gizli ajanlar ara sıra onun gibi alçak gönüllülük gösterebilselerdi.
Birlikte gidip benzini aldılar. Thomas siyah Chrysler'ini garaja koyup 27.730 dolarının çok az bir bölümüyle küçük bir Peugeot satın aldı. Böyle bir araba daha az benzin yakardı.
Kısa zamanda Thomas Toulouse yöresindeki dar köy yollarında tanındı. Yol boyunca çiftçiler, köylüler el sallıyorlardı her geçişinde. Thomas para karşılığında bunlardan ihtiyacını temin ediyor, onların ihtiyaç duydukları şeyleri de şehirden alıp arabasıyla getiriyordu. Yemeklerle uğraşmaktan büyük bir zevk duyuyor, Jean da ona yardım ediyordu. Mutfak çok sıcak oluyordu genellikle. O sıcağa rağmen elbise yönünden Jean bir ağırbaşlılık örneğiydi. Ortaklıkları karşılıklı hayranlık ve eşitlik üzerine kurulduğundan son derece sağlamdı. Mimi de Simeon'la saatler süren yürüyüşler yapıyordu sık sık. Kısa bir süre sonra lokanta günün her saatinde dolmaya başladı. Gelenlerin hemen hemen hepsi Hitler işgalindeki ülkelerden kaçan erkek mültecilerdi. Thomas herkese alıştığı yemekleri verebilmek için menüyü son derece geniş tutmak zorunda kalıyordu. Mülteciler yemeklere ve son derece uygun fiyatlara hayrandılar. Evin kadrosundaki genç kızlar da çok memnundular hayatlarından. Yakışıklı genç aşçı şıklığı, cana yakınlığı, zekası ve çapkınlığıyla büyülemişti hepsini. Hepsine gerçek birer hanımefendi gibi davranıyor, hiçbiriyle aşırı yakınlık kurmuyordu. Bunun sonucu bütün sırlarını, dertlerini ona açmaya başladılar. Her şeylerini ona itiraf ediyor, ihtiyaçları olduğunda ondan borç para alıyor, hukuk veya sağlık konularında da onun öğütlerini aynen uyguluyorlardı. Thomas kadın kalbinin en derin sırlarını dinlemekten bıkmıyordu hiç. Jean'ın yakın köylerin birinde küçük bir çocuğu vardı. Çocuğun bakımını üzerine alan köylü aile zamanla artan hayasızca isteklerde bulunuyorlardı. Thomas önce onları yola getirdi. Sonya'ya akrabalarından miras kalmış, sahtekar bir avukatla paranın üstüne oturmuştu. Thomas paraları kurtarmanın bir yolunu buldu tabii. Bebe'nin dostu tam bir serseriydi. Hep başka kadınlarla gezer, kızcağıza çok kaba ve sert davranır, hırpalardı onu. Gence iş polise giderse başının büyük derde gireceğini söyleyen Thomas, ufak bir judo numarasıyla biraz da canını yakınca bu işi de halletmiş oldu. Gencin adı Alphonse'tu ve ileride Thomas'ın başına büyük dertler açacaktı. Lokantanın devamlı müşterileri arasında Walter Lindler adında bir banker vardı. Hitler'in eline düşmemek için önce Viyana'yı sonra da Paris'i terk etmişti. Kaçarken karısından ayrı yolculuk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi de Toulouse'da onu beklemekteydi. Walter Lindner, Thomas'ın da kendisi gibi bir banker olduğunu öğrenince ona duyduğu hayranlık bir kat daha arttı. Bir gün ona şöyle bir teklifte bulundu. ''Benimle Güney Amerika'ya gel. Karımla buluşunca hemen Güney Amerika'ya gideceğiz. O ülkelerde birkaç bankada param var. Seninle ortak oluruz, bankacılık yaparız.'' Ve inandırabilmek için Thomas'a Rio de la Plata Bankası'nın hesap cüzdanını çıkarıp gösterdi. Defterde yazdığına göre Lindner'in bu bankada 1 milyon dolardan fazla parası vardı. O an Thomas Lieven başından geçen bütün olaylara rağmen yeryüzünde hala aklı başında birkaç kişinin kaldığına ve iyi bir geleceğe ulaşılmasına kimsenin engel olamayacağına inandırmak istedi kendini. Ama kafasını kurcalayan bir mesele vardı. Siyah deri çanta. Çantanın içindekileri hem Almanlardan hem de Fransızlardan uzak tutup bir ara yok etmenin yollarını arıyordu boyuna. Bunu hallettiği an savaş çılgınlığı içindeki köhne Avrupa'ya elveda diyecek, eskisi gibi saygıdeğer bir banker olabileceği yepyeni bir dünyaya koşacaktı. Dört gözle bekliyordu bu anı. Her konuda olduğu gibi bu konuda da evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Fransızlar hesabına öz vatanı Almanya'ya karşı casusluk yapmaktan duyduğu vicdan azabının pek yakında Almanya hesabına ve Fransa'ya karşı casusluğa başlaması sonucu ortadan kalkacağını da bilemezdi tabii Thomas o sıra.
Böyle sürüp gidecekti bu iş. Sonra yeniden Fransızlar hesabına çalışacaktı. İngilizlere karşı çalışacaktı. İngilizler hesabına çalışacaktı. Çılgınlık sona ermek bir yana daha yeni başlıyordu. Temelde dürüst bir kişilik taşıyan, barışı seven, şiddetten nefret eden Thomas Lieben kaderin kendisi için çizdiği yoldan habersizdi.
Haziran geçti, Temmuz da geçti. Toulouse'a geleli 2 aydan fazla olmuştu. Sıcak bir günün sabahı Simeon, Jean ve Thomas küçük bir savaş kurulu topladılar. Simeon heyecanlı görünüyordu. Thomas o an heyecanını fark etmemişti Simeon'un. Simeon konuştu önce. ''Çalışma alanımızı genişletmemiz gerekiyor dostum. Madam'ın sana vereceği yeni bir adres var.'' Önlerinde duran haritanın üzerine eğildi. ''Bak işte şurası, Toulouse'un 100 mil kadar kuzeybatısında, Dordogne Vadisi'nde, Sarlat yakınında bir yer.'' ''Orada küçük bir şato var.'' diye açıkladı Jean. Sinirli sinirli içiyordu sigarasını. Thomas bunun da farkına varmadı o anda. ''Castel Nofayrak göğünün üzerinde şatonun adı Le Milan. İçinde oturanlar çiftçi, domuz, sığır ve her cins kümes hayvanı yetiştiriyorlar.'' 3 saat kadar sonra küçük Peugeot tozlu yollarda sarsılarak batıya doğru ilerliyordu. Dordogne yakınlarında görüntü romantik bir havaya büründü. Le Milan şatosu da öyle. 15. yüzyıldan kalma kulesi 4 bir yana hakimdi. Binanın çevresini çimenlik ve bodur ağaçlarla kaplı bir avlu kuşatıyordu. Thomas arabayı avlunun girişinde durdurup korneyi birkaç kere üst üste çaldı. Cevap veren olmadı. Arabayla ön avluya girdi. Son derece büyük meşeden bir kapı yarı aralıktı. Kapının önünde birkaç basamak vardı.
''Kimse yok mu?'' diye bağırdı Thomas.
O anda derinden tiz bir çığlık geldi kulağına. Çok şaşırdı birden. Bir insan tarafından çıkarılamazdı bu ses. Thomas düşünürken açık kapıdan küçük kahverengi bir maymun belirdi. Garip çığlıklarla basamakları indi. Thomas'ın ayaklarının dibindeyken havada bir takla attı ve Thomas neye uğradığını anlayamadan sol omuzuna yerleşti. Bir yandan kıkırdıyor, bir yandan da Thomas'ın suratını öpücüklere boğuyordu. Bir kadın sesi duyuldu. ''Glu glu, glu glu, neredesin? Yine neler karıştırıyorsun?'' Kapı ardına kadar açıldı. Çarpıcı güzellikle teni çikolata renginde bir kadın çıktı kapının önüne. Dar bir beyaz pantolon, üzerine de bol bir beyaz bluz giymişti. Zarif bileklerinde altın bilezikler vardı. Dümdüz siyah saçları tam ortasından ayrılmıştı. Thomas soluğunun kesilir gibi olduğunu hissetti bir an. Bu kadının kim olduğunu biliyordu. Yıllarca hayranlık duymuştu ona, dilini yutmuş gibiydi. Her türlü durumla karşılaşmaya hazırdı ama çılgınca bir savaş hüküm sürerken, yıkıntıya dönmek üzere olan Fransa'da, bütün dünyanın taptığı egzotik güzelliğin kusursuz örneği, ünlü zenci şarkıcı dansöz Joseph'in Baker'a rastlayınca şaşırıp kalmıştı. Tatlı bir gülümsemeyle mırıldandı Joseph'in Baker. ''Günaydın Monsieur, bu gürültülü karşılaşma töreninden ötürü özür dilerim. Glu glu sizden hoşlanmışa benzer. Madam, siz burada mı oturuyorsunuz? Kiracı olarak size ne gibi bir yardımım dokunabilir? Adım Jean Leblanc. Buraya yiyecek bulmak için gelmiştim. Ama sizi gördükten sonra pek hatırlayamıyorum neler almak istediğimi. Basamakları çıktı. Küçük maymun hala omuzundaydı. Kibarca eğildi. Joseph'in Baker'ın elini öptü. ''Zaten buraya ne sebeple gelmiş olmamın önemi yok artık. Şimdi zamanımızın en büyük sanatçılarından birinin yanında olmanın verdiği mutluluğu duyabiliyorum sadece.''
''Çok naziksiniz Monsieur Leblanc.''
''Bütün plaklarınız var bende. Je de Amour adlı şarkının tam 3 ayrı plağını aldım. Sizi sahnede defalarca seyrettim.'' Kara Venüs'ü hayranlıkla süzüyordu. Bildiği kadarıyla Amerika'da St. Louis'de bir İspanyol iş adamı ile zencinin beraberlikleri sonucu dünyaya gelmişti Joseph'in Baker. Mesleğe başladığında son derece sıkıntılı günler geçirmişti. Paris'te sadece 2 parça muz yaprağıyla kaplı siyah vücudu, egzotik figürleriyle seyirciyi büyüleyen gösterisinden sonra hemen üne kavuşmuştu.
''Parisli misiniz yoksa Monsieur?''
''Evet, oradan kaçtım.''
''Paris'ten bahsedin bana biraz. Çok severim Paris'i. Kapıdaki sizin arabanız mı?''
''Evet.''
''Yalnız mısınız?''
''Tabii. Niçin sordunuz?''
''Hiç. Sadece sordum.'' ''Lütfen benimle gelin Monsieur Leblanc.''
Şato antika eşyalar ve bir takım küçük ev hayvanları ile doluydu. Küçük dişi maymun Glu Glu'dan başka son derece kibirli Mika, kocaman bıyıklı ve şimşek gibi oradan oraya fırlayan küçük Gugus, Bonzo adındaki kocaman köpek, holdeki boş şöminenin önünde kıvrılmış yatan tembel piton Agate, papağan Hannibal ve bayan soru işareti ile bayan saç maşası adında iki minik fare ile tanıştırdı Joseph'in Baker Thomas'ı. Bütün bu hayvanlar birbirleriyle son derece iyi geçiniyorlardı. Bonzo halının üzerine uzanmış, bayan soru işareti de onun sırtında geziniyor. Mika ile Hannibal de bükülüp top haline getirilmiş bir kağıt parçasıyla top gibi oynuyorlardı içeri girdiklerinde. ''Mutlu bir dünya yaratmışsınız burada,'' dedi Thomas. ''Hayvanlar barış içinde bir arada yaşayabiliyorlar.'' ''Ne yazık ki insanoğlu yapamıyor aynı şeyi.''
Bir gün gelecek onlar da öğrenecek bunu yapmayı. Şimdi Paris'i anlatın siz bana.
Thomas Leven, Joseph'in Baker'ın isteğini yerine getirdi. Bu karşılaşma onu o kadar büyülemişti ki saatin kaç olduğunun bile farkında değildi. Neden sonra altın saatini çıkarıp bakmayı akıl etti. Saat 6 olmuş.
Beraber geçirdiğimiz bu öğleden sonra çok mutlu hissettim kendimi. Biraz daha kalıp yemek yemek istemez misiniz? ''Evde fazla bir şey yok. Misafir beklemiyordum çünkü. Hizmetçi kadını bile gönderdim.''
Thomas genç bir aşık gibi güldü. ''Benim için büyük bir zevk sizinle yemek yiyebilmek. Yalnız yemeği bana bırakın. Elde fazla malzeme olmasa da iştah açıcı şeyler hazırlanabilir.''
''Doğru.'' dedi Joseph'in. ''Her zaman da havyar olmaz ya.''
Eski fakat büyük mutfakta Thomas kolları sıvayıp büyük bir istekle işe girişti. Dışarıda nehrin kenarındaki tepelerin ardında güneş yavaş yavaş kayboluyordu. Gölgeler uzadı, akşam olmuştu. Joseph'in Baker yüzünde garip bir gülümsemeyle seyrediyordu Thomas'ı. En çok hazırlamakta olduğu baharatlı yumurtalar ilgisini çekmişti. ''Bu benim buluşum madam, sizin şerefinize. Joseph'in usulü yumurta diye adlandıracağım bunu.''
''Ne kadar naziksiniz. Şimdi bana biraz izin verin de gidip üstümü değişeyim. Fazla sürmez.''
Mutfaktan çıktı. Thomas son derece keyifli yemek hazırlamaya devam ediyordu. ''Şahane bir kadın.'' diye aklından geçirdi bir kere daha. İşini bitirir bitirmez ellerini yıkadı ve yemek salonuna geçti. Her biri 12'şer kollu iki şamdanla aydınlatılmıştı burası. Joseph'in Baker dar yeşil bir gece elbisesi giymişti. Yanında uzun boylu, sağlam görünüşlü, koyu elbiseli bir adam vardı. Teni beyazdı, kısa kesilmiş siyah saçları şakaklarında kırlaşmıştı. Ağzı ve gözleri olumlu bir etki uyandırıyordu karşısındaki kişilerde. Joseph'in Baker adamın elini tutarak Thomas'a döndü.
''Sizi şaşırttığım için bağışlayın beni Monsieur Leblanc, çok ihtiyatlı olmam gerekiyordu.''
Sonra şakakları kırlaşmış adama sevgiyle baktı.
''Morris, sana bir dostumu tanıştıracağım.''
Koyu elbiseli adam Thomas'ın elini sıktı. ''Sonunda sizinle karşılaşabildiğim için sevinçliyim Thomas Leven. Hakkınızda o kadar şey duydum ki.'' Thomas kendisine gerçek adıyla hitap edildiğini duyunca birden irkildi. ''Aptallık ettim. Kendi ayağımla kabana girdim.''
''Oh, Joseph'in Baker duruma el koydu hemen. Ne kadar aptalım ben. Morris'i daha önceden tanımadığınızı unuttum bir an. Bu bey Morris Debras. Herr Leven, Döksiyen Büro'dan Binbaşı Debras.''
7. ayrımın sonu. Sayfa 83.